Ayrım 20.
Şenar ile Dolant saraydan çıkarlarken Seramana ile askerlerinin antilop derisinden bol cepli bir tunik giymiş, perukasız ve tıraşsız bir adama eşlik ettiklerini gördüler. Hızlı adımlarla kral ve kraliçenin özel dairelerine doğru gidiyorlardı. Steu, sen benim son umudumsun. Yılan oynatıcısı krala sokuldu ve kollarında tuttuğu bebeğe baktı. Çocukları sevmem ama bu küçük bir harika. Ne de olsa Nefertari'nin eseri. Kızımız Meritamon ölecek Steu. Ne diyorsun sen? Büyü yapıldı. Burada, sarayda mı? Bilmiyorum. Nasıl anladınız? Bebek süt emmek istemiyor. Ya Nefertari? O daha kötü. Sanırım Aziz Başhekim yenilgiyi kabul etmiş. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemez duruma düştü. Bu onun doğal halidir. Kızını yavaşça beşiğine koy. Ramses denileni yaptı. Meritamon babasının kollarından ayrılır ayrılmaz güçlükle nefes almaya başladı. Sadece senin gücün onu hayatta tutuyor. Benim de korktuğum buydu. Ama bu bebeğin üzerinde koruyucu bir muska bile yok. Bu sarayda kimse ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Steu cebinin birinden pislik böceği biçiminde bir muska çıkardı. 7 düğümlü bir ipe geçirdi ve Meritamon'un boynuna taktı. Pislik böceğinin üzerinde şunlar yazıyordu. Aç gözlü ölüm beni yakalamayacak ve kutsal ışık beni kurtaracak. Steu kızını al dedi ve laboratuvarın kapılarını aç. Başarabileceğine inanıyor musun? Sonra konuşuruz. Zamanımız kısıtlı. Saray laboratuvarı birkaç bölümden oluşuyordu. Steu içinde su aygırı dişlerinin saklandığı odaya girdi. Bu dişlerden birini hilal biçiminde yonttu. Dişe zarar vermeden parlattıktan sonra anne ve bebeği öldürmeye çalışan uğursuz güçleri def etmek için üzerine şekiller kazıdı. Steu bu duruma en uygun düşen şekilleri seçmişti. Şahin başlı bir aslan, elinde bir bıçak tutan bir su aygırı, bir kurbağa, pırıl pırıl bir güneş, ellerinde yılanları tutan sakallı bir cüce. Steu bu figürleri yüksek sesle tanıtarak onları daha etkin bir hale döndürdü ve onlara tüm şeytanları boğazlamalarını, çiğnemelerini, parçalamalarını ve kovmalarını emretti. Sonra da bebeğin mide borusunu açmak için engerek yılanı zehirinden bir şurup hazırladı. Zehirin dozu çok az tutulsa da bir süt bebeğinin bünyesi için çok sert olabilirdi. Steu çıkınca başhekim Pariyamaku çıldırmış gibi ona doğru koştu. Çabuk olun, bebek kötüleşti. Batan güneşe doğru dönmüş olan Ramses, kaderini ona teslim etmiş kızını hala kollarında tutuyordu. İçindeki gücün etkisine rağmen bebeğin nefes alışı giderek düzensizleşiyordu. Nefertari'nin çocuğu, birlikteliklerinin tek çocuğu yaşamalıydı. Şayet Meritamon ölecek olursa Nefertari kızının ardından sağ kalamazdı. Öfke kralın bütün benliğini sarmıştı. Bu öfke karanlık güçlere kafa tutacak ve kızını onların nazarından kurtaracaktı. Steu odaya girdi, elinde yonttuğu diş vardı. Bunun büyüyü durdurması gerekiyor diye açıklamada bulundu. Ancak bu yeterli olmayacak. Çocuğun vücudunun içinde oluşturulan hasarı onarmak ve ona beslenme olanağını sağlamak için bu ilacı içirmek gerekecek. Steu ilacın içindekilerin ne olduğunu açıklayınca başhekim yerinden sıçradı. Ben buna karşıyım Majeste. Sonuçtan emin misin Steu? Tehlike gerçek, karar senin. Harekete geçelim. 43. Steu yonttuğu su aygırı dişini Meritamon'un göğsünün üstüne koydu. Beşiğe yatırılmış olan bebek rahatça soluk aldı. Ramses, Steu ve Pariyamaku sessizce beklediler. Tılsım etkisini gösteriyordu. Ama koruması sürekli olacak mıydı? 10 dakika sonra Meritamon kıpırdadı ve ağladı. Steu, Tanrıça Opet'in heykelini getirsinler diye buyurdu. Ben laboratuvara dönüyorum. Hekim, bebeğin dudaklarını suyla ıslatın. Ama sakın başka bir şey yapmayın. Dişi bir su aygırı biçiminde simgelenen Opet, ebelerin ve süt annelerin koruyucusuydu. Gökyüzünde Set'in yıkıcı doğasını taşıyan büyük ayıyı engelleyen takım yıldızı biçimini almıştı. Böylece büyük ayının yeniden dirilmiş, Osiris'in huzurunu bozmasını engelliyordu. İçine anne sütü konan ve yaşam evinin büyücüleri tarafından olumlu enerji yüklenen Opet'in heykeli, beşiğin baş tarafına kondu. Bu heykel çocuğu sakinleştirdi, Meritamon uykuya daldı. Steu yeniden ortaya çıktı. İki elinde kabaca yontulmuş iki su aygırı dişi vardı. Bunu üstünkörü hazırladım dedi ama yeterli olacaktır. Birini bebeğin karnının üzerine, ötekini de ayaklarının üzerine koydu. Mary Tamon hiçbir tepki göstermedi. Şu anda olumlu bir güç alanı onu koruyor. Büyü kırıldı, nazarın etkisi yok edildi. Kral, kurtuldu mu? Diye sordu. Sadece emzirme onu ölümden kurtaracak. Midesinin deliği kapalı olacak olursa ölecek. Ona şurubunu ver. Sen kendin ver. Ramses yumuşak bir hareketle derin bir uykuya dalmış olan kızının dudaklarını araladı ve küçük ağzının içine amber kokulu sıvıyı boşalttı. Hekim Pariyamaku başını öteki yana çevirmişti. Birkaç saniye sonra Mary Tamon gözlerini açtı ve ağladı. Siteyu, çabuk dedi. Heykelin memesi. Ramses kızını kaldırdı. Siteyu memenin ağzındaki metalik çubuğu çıkardı ve içinden süt akan meme ağzını bebeğin dudakları arasına soktu. Mary Tamon besleyici sıvıyı keyifle içti. Arada bir soluk almak için duruyor ve hoşnutluğunu belirtircesine iç çekiyordu. Ne istersin Siteyu? Hiçbir şey Ramses. Seni sarayın büyücü başılığına tayin ettim. Bensiz baksınlar başlarının çaresine. Nefertari nasıl? Görsen inanmazsın. Yarın bahçede dolaşmaya çıkacak. Ya ufaklık? Yaşama tutkusu önlenemez. Yedi Hathor'un kehaneti nedir? Mary Tamon'un kaderini örten siyah örtü yırtıldı. Onlar bir rahibe elbisesi, soylu bir kadın ve bir tapınağın taşlarını gördüler. Çok sade bir yaşama benziyor. Zengin olmayı hak ediyorsun Steve. Yılanlarım, akreplerim ve lotus bana yeter. Araştırma kredin sonsuz olacak. Elde edeceğin bütün yılan zehri en iyi fiyata saray tarafından alınacak ve hastanelere dağıtılacak. Ayrıcalık istemiyorum. Bu ayrıcalık değil ki. Madem ki ürünlerin mükemmel, karşılığı da yüksek olmalı ve çalışmana destek olunmalı. Bir şey istemeye cüret edebilsem... Et. Setinin 3. yılının kırmızı foyum şarabı var mı acaba? Yarın dan tezi yok, sana hemen birçok testi gönderirim. Bu bana oldukça fazla yılan zehri şişesine mal olacak. Bırak da onları ben sana ikram edeyim. Hediyeden hoşlanmam. Hele kraldan gelirse. Senden bu hediyeyi kabul etmeni isteyen kral değil, arkadaşın. Mary Tamon'u kurtaran bilimi nasıl elde ettin? Yılanlar bana hemen hemen her şeyi öğretti. Gerisini de Lotus tamamladı. Nubyeli büyücülerin yönteminin üzerine yoktur. Kızının boynuna takılı muska, büyüsü her yıl yenilendiği takdirde birçok can sıkıntısını giderecektir. Memphis'te resmi bir konut Lotus'u ve seni bekliyor. Kentin göbeğinde mi? Ciddi olamazsın. Peki yılanları nasıl inceleyeceğiz? Bize çöl, gece ve tehlike gerekli. Tehlike deyince aklıma geldi. Bu büyü alışılmamış bir büyü. Biraz daha açıkla. Oldukça aşırı yöntemler kullanmak zorunda kaldım. Çünkü saldırı çok ciddiydi. Bu işin içinde yabancı parmağı var. Suriyeli, Libyalı ya da Yahudi. Sihirli üç dişi kullanmamış olsaydım olumsuz güç alanını kırmayı başaramazdım. Birinin bir süt bebeğini açlıktan öldürmek isteyeceğini aklıma almıyor. Kanımca özellikle ahlakı bozulmuş bir kafa bu. Saray büyücülerinden biri mi? Zannetmem. Senin düşmanın, kötülük güçleriyle içli dışlı biri. Yeniden yapabilir. Bundan hiç kuşkun olmasın. Kim olduğunu nasıl bulur ve onu nasıl zararsız hale getirebiliriz? En ufak bir fikrim yok. Bu çaptaki bir şeytan yetkin bir beceriyle saklanmasını bilir. Belki de onunla daha önce karşılaştın. Sana sevimli ve zararsız biri gibi görünmüştür. Belki de ulaşılmayacak bir ine saklanmıştır. Peki Nefertari ile Mary Tamon'u bundan nasıl koruyacağız? Etkinliği kanıtlanan yöntemleri kullanarak, muskalarla ve yararlı güçleri yardıma çağırma hainleriyle. Ya bu yeterli olmazsa, o zaman kara büyününkinden üstün bir enerjiyi kullanarak. Demek oluyor ki bu gücü üretecek bir merkez kurmak gerekecek. Milyonlarca yılın tapınağı, Ramses bundan daha iyi bir müttefike sahip olamayacaktı. Pi Ramses yükseliyordu. Henüz buraya bir kent denemezdi ama devlet daireleriyle evler şekilleniyordu. Ana temel duvarı taştan yapılan sarayın gösterişli gövdesi, Memphis ile Teb saraylarından hiç de aşağı kalmayacaktı. Çalışanlarda göreve bağlılık hiç tükenmiyordu. Musa yorulmak nedir bilmez görünüyor, örnek bir yönetim gösteriyordu. Sarf ettikleri gayretin sonucunu gören mimarlarla ustabaşısından taşeronuna kadar herkes kentin bir an evvel bitmesini arzuluyor, çokları kendi elleriyle kurdukları bu kentte oturmak istiyordu. Musa'nın başarısını çekemeyen iki kabile reisi, Musa'ya baş kaldırma girişiminde bulundu. Musa'nın bu girişime karşılık vermesine fırsat kalmadan işçilerin büyük çoğunluğu onun başlarından ayrılmasına razı olmadıklarını bildirdi. O andan itibaren Musa ülkesi olmayan bir halkın taçsız kralı gibi görünmeye başladı. Bu başkentin yaratılması o kadar vaktini alıyordu ki kafasının içindeki sıkıntılı soruları unutmuştu. Artık tek tanrı fikri üzerinde düşünme fırsatı olmuyor, şantiyelerin düzgün çalışmasından başka hiçbir şeyle uğraşmıyordu. Ramses'in geleceği haberi onu sevindirdi. Birkaç gündür Nefertari ve kızının öldüğü söylentisi yayılmış, şantiyedeki hava çok gerginleşmişti. Musa bu dedikoduları yalanlayarak kralın inşa halindeki kentini görmek için yakında geleceğini söylemişti. Ramses onu haklı çıkarıyordu. Seramana işçilerin kral arabasının geçeceği yolun her iki yanına dizilmelerini engellemeyi başaramadı. Onlar Firavun'un sihrinden bir parça nasiplenmek için ona dokunmak istiyorlardı. Sardunyalı güvenlik önlemlerini hiç önemsemeyen ve kendini bir saldırganın hançerine açık hedef yapan bu genç hükümdara çok kızıyordu. Ramses, Musa'nın oturduğu geçici villaya doğru gitti. Firavun arabasından indiği anda Musa saygıyla eğildi. Villadan içeri girip de gözlerden uzaklaşınca iki arkadaş kucaklaştılar. Böyle devam edersek senin sağduyuya aykırı iddian gerçekleşmek üzere sayılır. Yani verilen zamandan önce mi bitireceksin? Kesinlikle. Bugün her şeyi görmek istiyorum. Hoş sürprizlerle karşılaşacaksın. Nefertari nasıl? Kraliçe ile kızım çok iyiler. Meritamon annesi gibi güzel bir kız olacak. Ölüm tehlikesi atlattıklarını duyduk. Onları Steo kurtardı. Yılan zehirleriyle mi? Steo sihir alanında da bir uzman olmuş. Karımla kızıma musallat olan büyüyü bozdu. Musa şaşkınlıktan dona kaldı. Böyle bir şeyi yapmaya kim cesaret etti? Henüz bilmiyoruz. Öfkesini bir kadından ve onun çocuğundan çıkarmak. Onlara saldırmak için alçak ve deli olmak gerekir. Korkunç saldırı ile Piramses inşaatının bir ilgisi olabileceğini düşündüm. Bu yeni başkenti yaratarak birçok saygın kişinin hoşnutsuzluğuna neden oldum. Hayır, bu imkansız. Hoşnutsuzluk ile cinayet arasında çok büyük bir uçurum vardır. Şayet saldırgan bir Yahudi olsaydı tepkin ne olurdu? Hangi ulustan olursa olsun cani canidir. Ama ben senin yanlış bir iz sürdüğünü sanıyorum. Şayet herhangi bir şey öğrenecek olursan benden gizleme. Bana güvenin eksiliyor mu? Söylediklerimden böyle bir anlam mı çıkardın? Hiçbir Yahudi bu tür bir cinayete tasarlamaz. Birkaç hafta başkentten ayrılacağım Musa. Başkentimi sana emanet ediyorum. Döndüğün zaman onu tanıyamayacaksın. Çok geç kalma. Açılışı ertelemek istemeyiz. 44. Haziran ayının bunaltıcı ilk günleri Ramses'in iktidara gelmesinin birinci yıl dönümü kutlamalarına şahit oldu. Seti'nin Yıldızlar Ülkesi'ne gidişinin üzerinden ne çabuk bir yıl geçmişti. Kraliyet gemisi Cebel Silsile'de demir attı. Burada Nil'in iki kıyısı birbirine yakındı. Nil tanrısının burada oturduğuna inanılıyordu. Mısır'ı beslemesi ve suların yükselmesini sağlaması için Firavun'u onun uyarması gerekiyordu. Kralla kraliçe süt ve şarap sunduktan ve yüksek sesle dualar ettikten sonra kayaların arasına oyulmuş küçük bir tapınağa girdiler. İçeride hoş bir serinlik vardı. Ramses Nefertari'ye, ''Hekim Pariyamaku seninle konuştu mu?'' diye sordu. Yorgunluğun son izlerini gidermek için bir ilaç verdi. Başka? Meritamon hakkında benden bir şey mi saklıyor? Hayır, için rahat olsun. Bana ne söylemesi gerekirdi? Cesaret bu hekimin sahip olduğu bir erdem değil. Ne gibi bir alçaklıkla suçluyorsun onu? Doğumdan sonra bir mucize sayesinde hayatta kalabildin. Nefertari'nin yüzü karardı. Başka çocuğum olmayacak, değil mi? Ve sana bir oğul veremeyeceğim. Kıha ile Meritamon hükümdarlığın yasal varisleri. Ramses'in daha başka çocukları, başka oğulları olması gerekir. Şayet benim tapınağa kapanmamın kaçınılmaz olduğuna inanıyorsan. Kral karısını bağrına bastı. Seni seviyorum Nefertari. Sen sevgi ve ışıksın, Mısır'ın kraliçesisin. Ruhlarımız sonsuza dek birleşti. Hiçbir şey bizi birbirimizden ayıramaz. İset sana oğullar verecek. Nefertari. Öyle gerek Ramses, öyle gerek. Sen ötekiler gibi bir insan değilsin. Sen firavunsun. Kralla kraliçe Tebe ulaşır ulaşmaz Ramses'in milyonlarca yılın tapınağını kuracağı yere gittiler. Tapınağın yeri çok güzeldi. Bir yandan Batı Dağı'ndan, öte yandan verimli ovadan beslenen bir enerjiyle yüklüydü. Ramses, başkenti kuracağım derken bu girişi ihmal ederek hata ettim diye itirafta bulundu. Annemin uyarısı ve seninle kızımıza karşı düzenlenen saldırı aklımı başıma getirdi. Yalnızca milyonlarca yılın tapınağı bizi karanlıkların içine gizlenmiş kötülüğe karşı koruyabilir. Görkemli ve ışıl ışıl bir görünümü olan Neferteri, adeta verimsizliğe mahkum edilmiş kum ve kaya kaplı geniş araziyi adımladı. O da Ramses gibi güneşin çocuğuydu. Güneş onun derisini yakmadan sıvazlıyor, ışınlarıyla onu aydınlatıyordu. Nefertari, her adımı seçilmiş olan bu toprağı kutsallaştıran bir tanrıçaydı sanki. Kralla kraliçe sonsuzluktan geliyor ve Nefertari bu sonsuzluğu güneşin altında yanan ve Ramses'in mührüyle damgalanmış olan bu toprağa kazıyordu. İki adam, kral gemisinin merdiveninde burun buruna geldiler. Steve Seramana'dan daha kısaydı ama omuzları onunki kadar genişti, bakışları çatıştı. Seni bir daha kralın yakınlarında görmeyeceğimi umuyordum Steve. Seni düş kırıklığına uğrattığım için üzgün değilim. Kraliçe ile bebeğinin hayatına kasteden bir kara büyücüden söz ediyorlar. Hala onu bulamadın mı? Ramses pek iyi korunmuyor demektir. Senin ağzının payını vermeli. Hoşuna gidecekse eğer dene. Ama yılanlarımdan sakın. Tehdit mi bu? Ne düşünürsen düşün beni ilgilendirmez. Hangi kılığa girerlerse girsinler, korsanlar hep korsan kalırlar. Suçunu itiraf edecek olursan bana zaman kazandırmış olursun. Güvenlik komutanı olduğun halde hiçbir şeyden haberin yok. Kralla kraliçenin kızlarını kurtardığımı bilmiyor musun? Sadece bir göz boyama. Sen bir ahlaksızsın Steve. Sense kafası ters işleyen bir adamsın. Krala zarar vermeye giriştiğin anda yumruğumla kafanı kıracağım. Bu kendini beğenmişliğin seni boğacak Seraman'ı. İstersen deneyelim. Sebepsiz yere kralın arkadaşına saldırmak seni zindana götürür. Yakında sen oraya gideceksin. Sen benden önce gideceksin Sardunyalı. Yolumdan çekil bakayım. Nereye gidiyorsun? Ramses'in yanına. Onun buyruğu gereğince kuracağı tapınağın arazisini yılanlardan temizleyeceğim. Senin zarar vermeni engelleyeceğim büyücü. Steve Seramana'yı bir kenara itti. Anlamsız şeylerle uğraşacağına kralı daha iyi korumaya bak. Ramses, Teb'in batı kıyısındaki Gurna tapınağında babasının anısına ayrılan bir sunağın önünde birkaç saat dua edip düşündü. Kral sunağın üzerine üzüm salkımları, incirler, ardıç ağacı meyveleri ve çam kozalakları koymuştu. Bu huzur mekanında adakların etkili varlığıyla beslenen Seti'nin ruhu sessizlik içinde yaşıyordu. Seti burada Ramses'e kendi yerine tahta geçeceğini bildirmişti. O gün genç prens babasının sözlerinin ağırlığını hissetmemişti. O zamanlar dev gibi bir insanın koruyuculuğu altında bir rüya aleminde yaşıyordu. Kırmızı ve beyaz taç başının üzerine konduğu zaman Ramses taht varisi olarak yaşadığı huzurlu hayatı terk etmiş ve kendini hiç tahmin edemeyeceği kadar acımasız bir dünyanın içinde bulmuştu. Bu tapınağın duvarlarında gülümseyen ağırbaşlı tanrılar yaşamı kutsuyordu. Yeniden güçlenen Firavun tanrılara şükrederek saygısını gösteriyor ve görünmeyen güçle duygu ve düşünce ortaklığı kuruyordu. Dış dünyada ise insanlar vardı. Cesaret ve alçaklığı, doğrulukla ikiyüzlülüğü, cömertlikle açgözlülüğü bir arada içlerinde barındıran insanlar. Ramses ise birbirine zıt bu güçlerin ortasında kalmıştı. Kendi arzuları ve zayıflıkları ne olursa olsun insanlarla tanrılar arasında bir bağlantı kurmakla görevlendirilmişti. Sadece bir yıldan beri hükümdarlık yapıyordu. Ama uzun zamandan beri sadece kendisi için yaşamıyordu. Ramses dizginleri elinde tutan Seraman'ın arabasına bindiği zaman güneş batıyordu. Nereye gidiyoruz majeste? Krallar Vadisi'ne. Filoyu oluşturan gemileri arattım. Kuşkulu bir şey yok mu? Hiçbir şey yok. Sardunyalı sinirliydi. Seraman'a, gerçekten bana söyleyeceğin başka bir şey yok mu? Gerçekten bir şey yok majeste. Emin misin? Kanıt olmadan suçlamak büyük bir hata olur. Kara büyücünün kimliğini saptadın mı yoksa? Benim kanaatimin bir değeri yok. Sadece kanıtlanmış gerçekler bir anlam taşır. Dört nala sür Seraman'ı. Atlar vadiye doğru hızlandılar. Krallar Vadisi'ne giriş askerler tarafından sürekli olarak korunuyordu. Bütün gün güneş alan kayalar içlerindeki ısıyı olduğu gibi dışarı veriyor, insan kendini sağ çıkamayacağı bir fırına girmiş gibi hissediyordu. Nefes nefese olan ter içindeki müfreze komutanı Firavun'un önünde eğildi ve Seti'nin mezarına hiçbir hırsızın giremeyeceği güvencesini verdi. Ramses babasının mezarına değil de kendisininkine doğru gitti. Günlük çalışma sona ermiş, taş yontucuları aletlerini temizleyip sepetlerine yerleştiriyorlardı. Hükümdarın habersiz olarak geldiğini görünce hemen konuşmayı kestiler ve günlük raporunu yazan ustabaşılarının arkasında toplandılar. Uzun koridorumu at salonuna kadar kazdık. Size gösterebilir miyim majeste? Beni yalnız bırak. Ramses kendi mezarının eşiğinden girdi ve kayalara oyulmuş, oldukça kısa bir merdivenden indi. Bu merdiven güneşin karanlıklara doğru olan her geceki yolculuğunu temsil ediyordu. Oradan başlayan koridorun duvarlarına kolonlar halinde hieroglifler kazınmıştı. Bunlar sonsuza dek genç kalacak şekilde betimlenmiş Firavun'un ışığın gücüne sunduğu dualardı. Daha sonra gecenin geç saatleri ve gizli bölümün sınavı geliyordu. Yaşlı güneş bir sonraki gün yeniden doğmak için bu sınavı geçmek zorundaydı. Bu gölgeler krallığını boydan boya geçtikten sonra Ramses kendini bu dünyada olduğu gibi öteki dünyada da hazır bulunan tanrıların önünde gösteren bir resimle karşılaştı. Canlı renklerle boyanmış, son derece güzel çizilmiş bu tanrılar kralı sonsuza dek yaşamak üzere yeniden yaratıyordu. Sağ yanda kralın arabası için yapılmış 4 sütunlu bir salon vardı. Buraya kral arabasının gövdesi, tekerlekleri ve diğer parçaları konacaktı. Bu parçalar öteki dünyada yeniden bir araya getirilecek ve hükümdarın ışığın düşmanlarını yenmek için istediği yere gitmesini sağlayacaktı. Biraz ileride koridor çok daralıyordu. Buradaki duvarlarda yeniden dirilen kralı betimleyen, heykel üzerinde yapılan ağzı ve gözleri açma töreniyle ilgili sahneler ve metinler yer alıyordu. Sonra keskin izlerinin göründüğü, kaba yüzeyli kaya çıktı karşısına. Maat salonunu ve Ramses'in lahdinin konacağı altın odayı açıp duvarlarını süslemeleri için daha birçok ay geçecekti. Ramses'in ölüm yolculuğu sakin ve gizemli bir biçimde gözlerinin önünde şekilleniyordu. Ne sonsuzluğun dilinden tek bir kelime ne de gaibin sanatından tek bir sahne eksik olacaktı. Genç kral öbür dünyada evrime uğrayacak, yasaları, insanın anlama yeteneğini aşan bir evrenin parçası olacaktı. Firavun kendi mezarından çıktığı zaman sessiz, sakin gece atalarının vadisi üzerine inmişti. 45. Amon'un ikinci kahini Doki, Tep Sarayı'na doğru koştu. Kral Karnak'ın ileri gelenlerini çağırmıştı. Kısa boyu, kazınmış başı, dar alnı, sivri burnu ve çenesiyle bir timsahı andıran Doki, toplantıya geç kaldığı için korkuyordu. Sürülerden sorumlu katibin hesaplarını incelemeye dalan aptal sekreteri, Doki'ye toplantıya gitmesi gerektiğini söylemeyi unutmuştu. Bu budala sekreteri tapınağın konforlu bürolarından kovup uzak bir çiftliğe yollamalıydı. Seraman'a Doki'nin üzerine aradı ve Firavun'un kabul salonuna girmesine izin verdi. Tam karşısında Amon tapınağının baş rahibi ve birinci kahini İhtiyar Nebu kolsuz bir iskemlede oturuyordu. Yüzü buruşuk, omuzları düşük olan baş rahip ağrıyan sol bacağını bir yastığın üzerine uzatmış, içinde çiçek esansı bulunan bir şişeyi kokluyordu. Beni bağışlayınız majeste, geç kaldım. Sözün etmeyelim, üçüncü kahin nerede? Yaşam evinde arındırma ayinlerini yönetmek üzere görevlendirildi ve her şeyden elini eteğini çekmiş olarak orada kalmak istiyor.